Ayrım 26. Öfkeli Yıllar Altan Öymen. Sayfa 345. 16. Bölüm. Malatya Suikastı. Malatya Postanesi'nin önünde vatan başyazarına atılan kurşunlar. Suikastı düzenleyenler ve azmettirenler arasında kimler var? Hüseyin Üzmez adındaki saldırgan ile arkadaşları yakalanıyor. Necip Fazıl Kısakürek, Cevat Rıfat Atilhan ve Osman Yüksel Serdengeçti hakkında da soruşturma açılıyor. Malatya suikastı 1950'li yılların ilk yarısında Türkiye'yi sarsan olaylardan biridir. Tarihi 22 Kasım 1952'dir. Suikasta uğrayan, daha önceki kitaplarımızda da bu kitapta da adı sık sık geçen ünlü gazeteci Ahmet Emin Yalman'dı. Vatan Gazetesi'nin sahibi ve başyazarıydı. Suikastın birinci derecedeki faili de o zaman öğrenci olan Hüseyin Üzmez'di. Üzmez suikast sonucunda aldığı hapis cezasını çektikten sonra Yalman'ın da katkısıyla öğrenimini sürdürecekti. Gazeteci yazar olacaktı. Tanınmışlığı daha sonra hakkında açılan bir başka dava dolayısıyla daha da artacaktı. Önce Ahmet Emin Yalman'ı yaşam öyküsü özetiyle hatırlayalım. Yalman zamanının en ünlü ve en aktif gazetecilerindendi. 1888 Selanik doğumluydu, yani o sırada 64 yaşındaydı. 1910'da İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 4 yıl ABD'de felsefe okumuştu. Türkiye'ye döndüğünde Darülfünun'da, yani İstanbul Üniversitesi'nde Ziya Gökalp'in yanında asistanlık yaptı. Bir yandan da gazeteciliğinin ilk adımlarını attı. Vakit Gazetesi'nin kurucu ortağı oldu. Orada yazdığı yazılar yüzünden 1920'de işgal kuvvetlerince Malta'ya sürüldü. Dönünce vatanı çıkardı. 1925'te İstiklal Mahkemesi'ne ifade vermeye çağrılan gazeteciler arasındaydı. Zamanın diğer ünlüleriyle birlikte birkaç hafta gözaltında kaldılar. Yalman hapse mahkum olmadı ama gazetesi Vatan kapatıldı. Kendisi de uzunca bir süre gazeteciliğe devam etme imkanı bulamadı. Evlendi, eşi kendisi gibi gazetecilikle de meşgul olan Rezzan Hanım'dı. Bir oğlu oldu, adı Tunç Yalman'dı. Sonradan tiyatro alanında ün kazanacaktı. Bir süre ticaretle uğraşan Yalman'ın vatanı çıkarması ve yeniden Vatan'da baş yazılarına başlaması 1940 yılındadır. Yalman çok partili döneme geçildikten sonra muhalefetteki Demokrat Parti'nin başlıca destekçileri arasındaydı. Bu desteğini Demokrat Parti'nin iktidara geçmesinden sonra da bir süre devam ettirdi. Fakat daha sonra DP'nin irticai hareketlere göz yumduğu kanısına vardı. Evvelce hakkında çok övücü yazılar yazdığı Başbakan Adnan Menderes'i de eleştirmeye başladı. O eleştiriler yüzünden Menderes'le ilişkileri zaman zaman bozuldu. Bazen düzelir gibi oldu, sonra tekrar bozuldu. 1952 Kasım'ında ise o ilişkiler ne iyi ne kötü denilebilecek bir durumdaydı. Dönme suçlamaları. Yalman'ın laikliğe aykırı hareketlere karşı takındığı tutuma en şiddetli tepkiler o dönemin dinci gazetelerinden, dergilerinden geliyordu. Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu dergisi başta olmak üzere Yalman'ı hedef alan yayınlar yapıyorlardı. Büyük Doğu olaydan önce bir günlük gazete hazırlığına girmiş ve yayınını bir süre için durdurmuştu. Ama Büyük Cihat gibi dergiler aynı yöndeki yayınlara devam ediyorlardı. Dinci basının yayınlarında Yalman'ın o zamanlar Selanikli veya dönme gibi sıfatlarla ifade edilen sabetayist gruplara mensup olduğu, dolayısıyla Yahudilikle ilişkisi bulunduğu, bazen ima yoluyla bazen doğrudan doğruya ileri sürülüyordu. Ayrıca onun mandacılık yaptığı, Ermeni yanlısı olduğu, gazetesinde güzellik müsabakası düzenleyip Türk kızlarını teşhir ettiği gibi rivayetler ortaya atılıyordu. Ahmet Emin Yalman ise tehditle içeren bu yayınlara pek aldırış etmeden düşündüğünü yazmaya devam ediyordu. Malatya Postanesi'nde Yalman baş yazılarını yazmasının yanında gazetesinin başarısı için bir muhabir gibi çalışmaya da alışmıştı. 1952'nin Kasım ayında da Vatan'ın Memleket ilaveleri adı altında yayımladığı eklere katkıda bulunmak için bir Anadolu gezisine çıkmıştı. Kasım'ın ikinci yarısında Elazığ'daydı. Oradan Malatya'ya geçmişti. Onun Malatya'da olduğu günlerde de Başbakan Menderes Malatya'ya gelmişti. Partisinin ilk kongresine katılmıştı. Bir gece sonra Başbakan şerefine verilen yemeğe Yalman da davetliydi. Menderes'in yemek konuşmasını dinleyince gazeteciliği galip geldi. Konuşmanın bir özetini hemen o gece gazetesine telefonla bildirmek için postaneye gitmek istedi. O zamanlar malum Türkiye'deki telefon imkanları daha emekleme çağında. Bir gazetecinin şehirler arası telefon bağlantısı kurmasının yolu postaneye gidip oradaki memurların başında durarak o bağlantının kurulacağı zamanı beklemek. O bekleyiş de gününe göre bazen bir saat sürer, bazen üç saat. Ama telefonlu bir büroyu kullanma imkanı yoksa işin tek çaresi o. Postaneye gidilecek, sabredilecek. Yalman o amaçla yemekten ayrıldı. Vatan gazetesinden onunla birlikte Malatya'ya gelen gazeteci Kemal Aydar'ı buldu, postaneye gittiler. Memurlara gazetenin telefon numarasını bildirip beklemeye başladılar. Yalman o arada yemekte aldığı notları Aydar'a dikte etti. Dikte işi bittiğinde telefon hala bağlanmamıştı. Saat 22.30'a geliyordu. "Ben biraz yorgunum, gidip uyuyayım. Haberi sen geçersin," dedi. Oteline gitmek üzere postane binasından çıktı. Elime taş yağıyor sandım. Yalman'ın oteli postane binasının önündeki büyük meydanın karşı tarafındaki Malatya Palas Oteli'ydi. Oraya varması en fazla 2 dakika sürerdi. İlk adımlarını o güven içinde atarken başka bir şey oldu. Bunu Yalman'ın daha sonra yazdığı anılarından izleyelim. "Kapıdan çıkar çıkmaz elime taş parçalarının yağdığını fark ettim. Bundan evvel tabancayla vurulmak gibi bir şey başımdan geçmediği için elime mermilerin çarptığını ve bir suikast karşısında bulunduğumu hiç hatıra getirmedim. Karşımda kimse yoktu, kulağıma silah sesi de gelmemişti. Bir takım münasebetsiz adamların birbirine taşlar attıklarını sanarak elimi meydana doğru uzattım. Artık yeter, bu manasızlığı bırakın," diye bağırdım. Bu sırada elimin kanlar içinde olduğunu fark ettim. Karnımdan ve bacaklarımdan aşağıda sıcak bir şeyler akıyordu. Bir tehlike karşısında bulunduğumu anladım. Telgrafhane önündeki basamakları acele indim. Hızla meydana bir koşuda geçerek otelin kapısına yaklaştım. Kapının bulunduğu pasajın önünde bir takım insanlar duruyordu. Kendilerine hitap ederek "taksi, doktor," diye yardım istedim. Hiçbiri en küçük bir ilgi göstermedi. Sonradan anlaşıldığına göre bunlar herhalde fesat şebekesine mensup kimselerdi. Cinayeti seyre çıkmışlardı. Ahmet Emin Yalman anılarında tehlikenin büyüklüğünü o zaman fark ettiğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor. "Koşarak onlardan uzaklaşmaya çalıştım ve İş Bankası binasına doğru gittim. Bu arada herhalde pek çok kan kaybetmiş olacaktım. Ertesi gün meydanın çeşitli noktalarında görülen kan birikintileri ve elbiselerimi sırılsıklam hale koyan kanlar bunu belli etmişti. Kuvvetim sonuna gelmişti. Kendimden geçtim ve yere serildim." Yalman'ın kendinden geçtikten sonra yerden alınıp bir otomobile bindirilerek hastaneye yetiştirilmesi bir şoför sayesinde oluyor. Hastanede doktorlar bir ara nabzının durmasından endişe ediyorlar ama sonra tehlike atlatılıyor. Polis ise Başbakan Adnan Menderes'in de sık sık bilgi edinmek istediği yoğun bir arama ve soruşturma faaliyetine geçiyor. Ama sonuç birdenbire alınmıyor. Hüseyin Üzmez'in fail olarak saptanması ve aranması olay yerine yakın bir yerdeki bisikletin sahibinin bulunması ile mümkün oluyor. Sanıkları yakalatan bisiklet. Bisikletin sahibinin adı Şerif Dursun'du. O gece evine gitmemişti. Ama başka bir yerde yakalandı. Onun verdiği ifade üzerine Yalman'a tabancayı doğrultup defalarca ateş eden Hüseyin Üzmez de daha sonra yakalandı. Onlar yakalanıncaya kadar İstanbul ve Ankara basınından Malatya'ya birçok gazeteci gitmişti. Hava berbattı. Malatya'ya tarifeli uçak Ankara'dandı. Günde bir kereydi. Ama o uçakta Ankara'dan olayın ertesi gününde kalktıktan sonra hava muhalefetinden geri dönmek zorunda kalmıştı. Uçaktaki gazeteciler Ankara havaalanından Malatya'ya karayolundan gitmek zorunda kalmışlardı. O da zamanın koşullarında 30 saat sürmüştü. O gazetecilerden biri vatanın o zamanki polis adliye muhabiri rahmetli Yılmaz Çetiner'di. Malatya'ya varışından sonra hemen emniyete gitmiş, yakalanan sanıkların ifadeleriyle ilgili ilk bilgileri almıştı. Bunları anılarında şöyle anlatıyor. Nihayet Hüseyin Üzmez ile Şerif Dursun Yalman'a yaptıkları saldırının nedenini açıkladılar. Aşırı dincilik, aşırı milliyetçilik duyguları onları bu suikasta sevk etmişti. Büyük Doğu dergisinin ve bu tür yazılar yayımlayanların etkisi olmuştu üzerlerinde. Üzmez ve Dursun vatandaş yazarını inançsızlıkla suçluyorlardı. Gerici yayınlar Yalman'a nasıl hücum ediyorsa aynı sözleri tekrarlıyorlardı. Suikast olayının arkasında irtica örgütü arandı ama böyle bir bağlantının delili bulunamadı. Hükümet muhalefet tarafından gericileri korumakla, irticaya taviz vermekle suçlanıyordu. Basın olayın üzerine bu yönden gidiyordu. Başbakan da istemeye istemeye Necip Fazıl Kusakürek gibi isimlerin üzerine gitmek zorunda kaldı. Çünkü bazı hukukçulara göre ünlü şair Büyük Doğu'da Ahmet Emin Yalman hakkında yazdığı yazılarla Hüseyin ve Şerif'i cinayete azmettirmişti. Malatya suikastından sonra Başbakan Menderes'in Necip Fazıl gibi isimlerin isteyerek de olsa istemeyerek de olsa artık üstüne gittiği bir gerçekti. Saldırı Başbakan'ın Malatya'da bulunduğu sırada ve orada yaptığı bir konuşmanın yorumunun gazeteye yazdırılması sırasında yapılmıştı. Başbakan bu olaydan belli ki çok etkilenmişti. Bunun sadece dengesi bozuk bir gencin işlediği suç olarak yorumlanamayacağını düşünüyordu. Suikastı öğrendikten sonra Malatya'ya gelişinin nedeni olan Demokrat Parti İl Kongresi'nde olayı şiddetle kınayan bir bildirinin oy birliğiyle yayımlanmasını sağlamıştı. O bildirinin kabul edilmesinden sonra da kürsüden şunları söylemişti. Bu meselede siyasi maksada dayanan bir iş varsa bu mutlaka meydana çıkarılacaktır. Bu vatanın neresinde olursa olsun politika ve fikir adamları silahla tehdit edilmez. Buna cüret edeceklerin hatta bunu akıllarından geçireceklerin kafalarını bin parça etmeye kadiriz. Menderes Malatya'da bulunduğu sürece Ahmet Emin Yalman'ı iki defa hastanede ziyaret etmişti. Bir defasında bu ziyarete kongreyi temsil eden 10 kişilik bir heyet de katılmıştı. O sırada İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Celal Bayar da Vatan Gazetesi binasını ziyaret ederek gazete mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Olayın bütün unsurlarıyla birlikte aydınlatılacağını söylemişti. Necip Fazıl ve Büyük Doğu. Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğusu malum bazen dergi bazen gazete halinde çıkan ama dünyaya bakış açısı değişmeyen bir yayın organı. 8. bölümde örnekleriyle anlattık. İslam inkılabının gerçekleşmesini istiyor. Cumhuriyet dönemi devrimlerine karşı. Abdülhamid ile Vahdettin'e saygılı, Atatürk'e ve İnönü'ye kızgın. Başbakan Adnan Menderes'e konjonktüre bağlı olarak bazen eleştiriler bazen övgüler yağdırıyor. Büyük Doğu'nun toplumumuzda en büyük tehlike olarak gördüğü kesimler, komünistler, Yahudiler, dönmeler, masonlar ile Ermeniler ve diğer gayrimüslimlerdi. Ahmet Emin Yalman hakkındaki yayınlarında da Yalman'ı ve gazetesi vatanı onlarla özdeşleştiriyordu. Onun dönmelere başkanlık, masonlara çığırtkanlık vazifesiyle mükellef, yani yükümlü bir din, mukaddesat, Türklük ve birlik düşmanı olduğunu yazıyordu. Ahmet Emin Yalman da o gibi suçlamalara cevap verirken bunları yazanların dini savunma kısvesi altında laikliği ortadan kaldırmayı hedefleyen ve komünistlerin emellerine hizmet eden mürteciler olduğunu yazıyordu. Buna Büyük Doğu'da Necip Fazıl Kısakürek kendi imzasıyla cevap veriyordu. Bir örnek. Bize mürteci diyen, bizi komünist emellerine hizmet etmekle ve komünistlere yeni tecelli zeminleri açmakla suçlayan, sen bizzat Stalin'e en sadık adamı kadar değil de öz yüreği kadar yakın bir bendesin. Korktuğunuz günlerin tahakkuku yakındır. O gün bütün renkler en ince nüanslarıyla birbirinden ayırt edilecek ve bizden olmayanlar o kezzapla silinecektir. Bundan korkuyorsun değil mi Allahsız? O arada dergide Neyzen Tevfik'e ait olduğu söylenen Vatan Gazetesi'nin fiyatının 10 kuruş olduğuna işaret ederek Yalman'ı vatan satıcılığıyla itham eden bir dörtlük yayımlanıyordu. Şöyleydi. Şu bizim dönme dolap Ahmet Emin, din ve imanımıza çatmadadır. Başımız ağrımaz etsek de yemin, vatanı 10 kuruşa satmadadır. Genel Müdür'ün Açıklaması. Büyük Doğu suikast olayı sırasında günlük gazete olarak çıkarken yayınına ara vermişti. Gazete olarak çıkışı başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere iktidar politikacılarının desteğiyle olmuştu. Ama bir gün gelmiş yaptığı yayınların Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı rahatsız ettiği söylentileri ortaya çıkmıştı. O söylentilerden sonra da gene iktidar politikacılarının telkiniyle yayınına yeniden başlamak üzere ara verme kararını almıştı. Ancak Malatya'daki soruşturmayı sürdüren emniyet kadrosu şu görüşteydi. Hüseyin Üzmez ve arkadaşlarının üzerinde Büyük Doğu'nun Ahmet Emin Yalman'a karşı yıllardan beri yaptığı ve son sıralarda dozunu daha da arttırdığı yayınların etkisi sürüyordu. Suikasta o etkinin rolü sanıkların ilk ifadelerinden de anlaşılıyordu. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün bunu 26 Kasım günü basın mensuplarını toplayarak şöyle açıkladı. Hüseyin Üzmez ve 9 arkadaşı okumakta oldukları irticai mahiyette bir gazetenin Ahmet Emin Yalman hakkındaki devamlı neşriyatından vatan başyazarının Türk kızlarını Amerikalılara peşkeş çektiğine ve Müslümanlık aleyhinde yazılar yazdığına kanaat getirmişlerdir. Bu şahıslar 20 Kasım Perşembe gecesi Elazığ'da Terzi Fevzi Özer'in evinde bir toplantı yaparak vatan başyazarını öldürmeye karar vermişlerdir. Suikastçılar Yalman'ı hemen ertesi günü öldürmeyi kararlaştırmışlardır. Bu işe Elazığlı bir lise talebesi olan Hüseyin Üzmez ile duvarcı Şerif Dursun gönüllü olmuşlar fakat cuma günü Yalman şehirden ayrıldığından suikast teşebbüsü hakim kalmıştır. Bunun üzerine Şerif Dursun ve Hüseyin Üzmez Başbakan Adnan Menderes'in Malatya'ya geldiği gece Yalman'ı vurmayı tasarlamışlardır. O gece Hüseyin Üzmez ile Şerif Dursun bisikletlerine binerek otelin civarında saklanmışlardır. Açıklamada suikasta katılan öteki şahısların meydanda yer aldıkları, bazılarının gözlemcilik görevini üstlendikleri belirtildikten sonra şöyle deniliyordu. Postane önünde mevzi alan Hüseyin Üzmez, Yalman arabadan inince soğukkanlılığını muhafaza ederek 5 el ateş etmiş ve bisikletinin saklı olduğu yere koşmuştur. Şerif Dursun ise o sırada bekçiye 2 el ateş ederek Üzmez'in arkasından koşmuş fakat bisikletine binmeye muvaffak olamamıştır. Bilindiği gibi bilahare bu bisiklet hadisenin aydınlatılmasında en mühim rolü oynamıştır. Kemal Aygün açıklamalarında Hüseyin Üzmez'in bu konudaki itirafını da şöyle özetlemişti. Yakalanarak polis müdürlüğüne celbedilen Hüseyin Üzmez suçunu itiraf etmiş ve demiştir ki, Ahmet Emin Yalman dini akidelerimizi zedeleyen yazılar neşrediyordu. Bu yüzden onu öldürmeye karar verdim. Çetiner'in gazeteciliği. Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün'ün bu açıklaması Büyük Doğu'nun sahibi ve başyazarı Necip Fazıl Kısakürek'in de sanıklar arasına azmettirici olarak katılacağının işaretiydi. Yılmaz Çetiner'in gazeteci olarak daha önceden öğrendiği gibi bunun için Menderes'in de onayı alınmış ve Kısakürek hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Şu da belliydi, azmettiricilik şüphelerinin arasında ayrıca Büyük Doğu yazarlarından kapatılan İslam Demokrat Partisi'nin başkanı Cevat Rıfat Atilhan'la birlikte Büyük Cihat ve Serden Geçti dergilerinin bazı mensuplarının da adı geçiyordu. Sanıkların ve şüphelilerin sayısı bu şekilde artarken Malatya'daki gazetecilik çalışmalarını sürdüren Yılmaz Çetiner'in aklına bir şey geldi. Yalman'ın hastanedeki tedavisi devam ediyordu. Üzmez'in ona isabet eden kurşunlarından en tehlikelisi karnına giren kurşundu. Yapılan müdahaleyle onun etkisi ortadan kaldırılmış, tehlikeli durum sona ermişti. Acaba Yalman Hüseyin Üzmez'le görüştürülemez miydi? Böyle bir görüşme kısa da sürse büyük bir gazetecilik başarısı olurdu. Çetiner bunu düşündü, Malatya Emniyet Müdürü'ne gidip bir öneri yaptı. Bunu nefes nefese bir ömür başlıklı anı kitabında şöyle anlatıyor. Polis müdürü Kemal Özsoy'a gittim. Kemal Bey Hüseyin'i alıp Yalman'ın odasına gidelim, yüzleşelim. Hele bir de af diler, pişman olduğunu söylerse büyük olay olur. Herkes sizin büyük başarınızı öğrenir böylece. Kemal Özsoy önce mırın kırın etti ama sonradan aklı yattı bu işe. Kendisinin de kazançlı çıkacağını düşündü. Savcıya haber bile vermedik. 3 polis memuru, polis müdürü ve ben Hüseyin Üzmez'i alıp gece Malatya Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hüseyin Üzmez hastanede polislerce gene gizlice Ahmet Emin Yalman'ın yattığı odaya götürüldü. Yılmaz Çetiner de onlarla beraberdi. Görüşme başladı ve çok ilginç diyaloglarla uzun süre devam etti. Çetiner görüşmeyi başından sonuna not etti. Bu notlarla öteki gazetelere atlatacak bir röportaja imza atacağını düşünüyordu. Fakat görüşme bitince hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Ahmet Emin Yalman yatağında doğrulmuş Çetiner'e şöyle demişti. Bu röportaj patlayacak Yılmaz. Lütfen kağıdı kalemi al, söylediklerimi yaz. Bu röportajı Çetin Er'in değil kendisinin yapacağının ifadesiydi. Vatanın sahip baş yazarı o önemli işi o zamanki genç muhabirine bırakmak istememişti. Görüşmenin içeriğini Çetin Er'in notlarına dayanarak kendisi dikte etti. Vatanın 29 Kasım 1952 tarihli sayısındaki Yalman Üzmez görüşmesi röportajı Ahmet Emin Yalman'ın imzasıyla bu şekilde hazırlandı. Üzmez sizi vurmasaydım beni vururlardı. Daha önceki ilk ifadelerinde Ahmet Emin Yalman'ı hakkındaki yazılanları da okuyarak zararlı bulduğu için vurduğunu söyleyen Üzmez, o görüşmede Yalman'a tamamen değişik bir açıklamada bulunmuştu. Kararı alanların başkaları olduğuna ima ederek ama o başkalarının kim olduğu hakkında imada dahi bulunmayarak şöyle diyordu. Beni sizi vurmaya mecbur etmişlerdi. Vurmasaydım beni vururlardı. Bu vazifenin bana düşmesi ikimiz için de hayırlı olmuştur. Ben sizi öldürmeye değil sakatlamaya çalıştım. Yoksa tecrübesini yapsınlar, ben o mesafeden attığım bir kurşunu tam hedefe yerleştirebildiğimi ispat ederim. Karnınızdan bir yara almanız birdenbire yönünüzü değiştirmenizden ileri gelmiştir. Belki kan kaybettiniz, belki bu yüzden tehlike geçirdiniz. Fakat benim size ateş etmem nihayet bu vartayı en ehven bir şekilde atlatmanıza ve hayatınızın kurtulmasına sebep olmuştur. Bana gelince ben de üzerime aldığım vazifeyi böylece olsun yerine getirmiş olmakla hem hayatımı kurtardım hem de katil mevkiine düşmekten kurtuldum. Yani Ahmet Emin Yalman'ın üzerine 5 el silah atarken Üzmez'in amacı onu ortadan kaldırmak değilmiş. Hem Yalman'ı hem de kendini kimlikleri meçhul başkalarının şerrinden kurtarmakmış. Yalman'a takdir kısa küreye tektir. O röportajdan 50 küsur yıl sonra 2000'li yıllardaki gazeteci yazar Hüseyin Üzmez'in o olayla ilgili sözleri başka türlü olacaktı. Gazetecilere karşı ben gazeteci vurmuş adamım diye övünecekti. Şöyle sözler söyleyecekti. Ahmet Emin Yalman Sabetayist'ti. Onu 17 yaşındayken vurdum. Menderes'in ayakları dibine serdim. O gün ise Yalman'a söyledikleri tamamen başkaydı Üzmez'in. Yalman'a Yalman'ın Vatan'daki röportajında yazdığı, Yılmaz Çetiner'in de tanığı olduğu gibi takdirlerini sunuyordu. Fikirleri için değil ama çalışmaları için. Şöyle diyordu. Kendi kanaatlerinize göre feragatle, sadakatle çalıştığınızı takdir ederim. Yalnız fikirlerinize düşmanım. Üzmez'in Yalman'ın fikirleri üzerindeki olumsuz görüşü ise belli ki Necip Fazıl Kısakürek gibi yazarların yayınlarına dayanıyordu. Ama Üzmez Ahmet Emin Yalman'la konuşurken o yazarları da fena halde harcıyordu. Mesela Necip Fazıl Kısakürek için diyordu ki, ''Necip Fazıl'ı hiç sevmem. Onun menfaatle hareket ettiğini ve başvekillikte hatta cumhurbaşkanlığında gözü olduğunu, hırsının ve kötü hesaplarının sonu olmadığını bilirim. Onu vurmak lazım gelirse beyninden vururum. Kısakürek biz yapsaydık böyle mi olurdu? Hüseyin Üzmez Ahmet Emin Yalman'a Necip Fazıl Kısakürek'le ilgili sözlerini söylerken Kısakürek İstanbul'daki evindeydi. Gazetelerde suikastten kendisinin de sorumlu tutulduğu yolundaki haberleri izliyordu. Hemen gözaltına alınmamıştı ama alınması ihtimali giderek artıyordu. O sıradaki düşüncelerini o günlerle ilgili olarak sonradan yazacağı anılarında şöyle özetleyecekti. Ben bu adamlardan hiçbirini tanımam. Hiçbiri Büyük Doğu Cemiyeti'ne kayıtlı ve Büyük Doğu Gazete ve Mecmuası'yla en küçük münasebet sahibi değildir. Bizim Ahmet Emin Yalman'ı manada öldürmeye davranışımız, onun maddede öldürülmesi için kanuni bir azmettirme suçu sayılamaz. Eğer bu hareketi biz sahneye koymuş olsaydık, bunca teşkilatçı tecrübemiz ve polisiye kültürümüzle oyunu gülünç bir melodram şeklinde mi oynar ve atılan bir sürü kurşun altında Ahmet Emin'i ufak bir sıyrıkla mı bırakırdık? Necip Fazıl Kısakürek bu düşüncelerini önce kendine sakladı. Zaten Büyük Doğu belirtmiştik, o sırada yayınlarına ara vermişti. Kısakürek'in olaylar hakkındaki düşüncesini açıklaması gerekmiyordu. Ama bir gün geldi, dayanamadı. Bir Ankara gazetesine, Ankara Telgraf'a demeç verdi. Malatya suikastini çeşitli açılardan yorumlayarak bunu Vatan gazetesinin kendisine reklam olsun diye bizzat tertiplemesi ihtimalinden de söz etti. Bunu sıraladığı ihtimallerin en başında şöyle ifade ediyordu. 1. Son zamanlarda ve bilhassa Büyük Doğu gazetesinin tesiriyle tirajını tamamen kaybetmiş olan Vatan gazetesinin bizzat kendisine karşı tertibi. Arkasından ikinci ihtimali yazıyordu. 2. Yalmanın da haberdar olamayacağı şekilde kendisinden bir fincan kan alarak mukaddes davayı ve bu davayı tuttuğu zannedilen Adnan Menderes'i çürütmek için masonların ve kozmopolitlerin tertibi. Kısa küreğin kozmopolitler kavramı içine gayrimüslimler ve dönmeler giriyordu. Ona göre üçüncü ihtimal de şuydu. 3. Yukarıdaki gaye ile Halk Partisi'nin tertibi. Kısa küreğin saydığı ama çok zayıf olduğunu belirttiği diğer iki ihtimalden biri, olayın din ve imana karşı tasallutlardan münfail, yani etkilenen birkaç Müslümanın kafa kafaya vererek yaptığı hareket olmasıydı. Öteki de bunu aynı yöndeki bir teşkilatın mukaddesat adına yapmış olmasıydı. Kısa kürek bunları da sayıyor ama onları çürütücü tahliller yaparak asıl ihtimallerin ilk sıradakiler olduğunu belirtiyordu. Bu demeç yayımlandığı gün okuyanı az oldu ama ertesi gün diğer bazı büyük gazetelerde yayımlanınca kamuoyunda tepkilere yol açtı. Malatya suikastının ya Vatan Gazetesi'nin ya masonlarla kozmopolitlerin ya da CHP'nin tertip ettiği bir hareket olabileceği iddiasının mantıkla da sağduyuyla da bağdaştırılması kolay değildi. Bu tepkilerin sonucu olarak kısa kürekle ilgili soruşturma hızlandırıldı. Önce hakkında daha önce alınmış ama infazına başlanmamış 9 aylık mahkumiyet kararının infazına geçildi. Kısa kürek Topkapı cezaevine konuldu. Oradan da Malatya davasının sanıkları arasında alınarak oraya gönderildi. Suikastın siyasi sonuçları. Bu anlattıkları Malatya suikastinin mağduru ile sanıklarının olaydan sonraki durumlarıyla ilgili. Polisin sanıklar için açtığı soruşturmanın ilk aşamalarıyla ilgili. Olayın ülke çapındaki siyasi etkilerine gelince. Bunların ilk ikisine bir önceki bölümde değindim. Bir, irtica tehlikesi yoktur vardır tartışmasında yoktur tezi zayıfladı. İrticaya karşı yeni tedbir alınmasına o vakte kadar karşı olan Menderes'e tavır değiştirmeye başladı. 2. İktidar ile ana muhalefet arasındaki gerginlikler Manisa ve Balıkesir olayları sonucunda daha da artmışken suikasttan sonra gecikerek de olsa giderilmeye başlandı. İrticaya karşı tesanüt yani dayanışma gerekçesiyle yeni bir bahar havası başladı. Burada o iki sonucun arkasından gelen üçüncü sonucu da özetleyeyim. 3. Malatya suikastı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kapsamı genişletildi. Ayrıca inkılaplara karşı faaliyetler içinde oldukları öne sürülen diğer bazı kişiler, dernekler ve siyasi partiler hakkında da soruşturmalar başlatıldı. Demokrat Parti içindeki bazı politikacılar da o soruşturmalarda adları geçtiği gerekçesiyle partiden ihraç edildi. Şimdi 1952'nin son haftalarında başlayıp 1953'te de devam eden o gelişmelere kronolojik olarak göz atalım. 17 Aralık Başbakan Menderes Millet Partisi'nin yayın organı Millet Gazetesi hakkında dava açtı. 23 Aralık Said-i Nursi hakkında dini siyasete alet etmekten dava açıldı. 4 Ocak Büyük Doğucular için çeşitli illerde soruşturma başlatıldı. Çok sayıdaki kişi gözaltına alındı. 8 Ocak Başbakan Menderes İstanbul Üniversitesi'nde konuştu. Gençliği inkılapların korunmasıyla vazifelendirin dedi. 17 Ocak Başbakan Menderes 17 Ocak'ta Gaziantep'teki konuşmasında siyasi mürteci, dini mürteci, komünist ve diğer sapıklar hürriyetin düşmanıdır dedi. 22 Ocak Türk Milliyetçiler Derneği mahkeme kararıyla kapatıldı. Derneğin 100'e yakın şubesi savcılıklarca mühürlendi. 30 Ocak, derneğin ileri gelenlerinden Serden Geçti dergisi sahibi Osman Yüksel Serden Geçti, Malatya suikastı davası ile ilgili görülerek o davada muhakeme edilmek üzere tutuklandı. Kapatılan İslam Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Büyük Doğu Gazetesi yazarı Cevat Rifat Atilhan da aynı şekilde tutuklandı. O da Malatya suikastı davasının sanıkları arasında yargılanacak. 31 Ocak, Milliyetçiler Derneği üyelerinden DP milletvekilleri Sait Bilgiç ile Tahsin Tolga partinin haysiyet kuruluna verildi ve ihraç edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için çalışma başlatıldığı açıklandı. Millet Partisi'ne kapatma davası. Kronoloji bir süre daha böyle devam etti. İrtica ile ilişkili olduğu öne sürülen Milliyetçiler Derneği'nden ve aynı durumdaki diğer kuruluşlardan sonra siyasi parti olarak Millet Partisi de irtica ile mücadelenin hedefleri arasına girdi. Millet Partisi malum 1946-1950 döneminde Demokrat Parti'nin içinden çıkarak oluşmuş bir parti. 1946 seçiminde Demokrat Parti listesinden aday olup meclise giren 60 küsur milletvekili vardı. Onlardan bir kısmı DP'nin kurucularıyla Bayar, Menderes, Köprülü, Koraltan'la anlaşamadı. Parti içi mücadele sonucunda ayrıldılar. 1948'de Millet Partisi'ni kurdular. Fahri Genel Başkanları Mareşal Fevzi Çakmak, resmi genel başkanları Hikmet Bayur'du. Millet Partisi başlangıçta iddialı bir partiydi. Demokrat Parti'den daha muhafazakar bir çizgi izliyordu. Ama Demokrat Parti'nin mali gelişmesi karşısında başarılı olamazdı. Mareşal Çakmak'ın ölümünden sonra girdiği 1950 seçiminde parti adaylarından sadece biri Osman Bölükbaşı meclise girebildi. Partinin seçimden sonraki kongrelerinde genel başkan değişiklikleri oldu. Hikmet Bayur'dan sonraki ilk genel başkan Mustafa Kentli'ydi. Bir sonraki kongrede de yerine Enis Akaygen seçildi. Sonra görev yeniden Mustafa Kentli'ye geçti. Millet Partisi 1948'deki kuruluşundan itibaren CHP'den daha çok Demokrat Parti ile karşı karşıya gelen, onunla yarışan bir partiydi. İki parti arasındaki yarış zaman zaman kim daha dindar görünecek yarışı haline geliyordu. Bu durum Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra da devam etti. Ceza kanunu değişikliği ile ilgili tasarı üzerindeki tartışmalar sonucunda tasarıdan din istismarı ile ilgili maddelerin çıkarılması bu yarışın sonucuydu. Bakınız 14. bölüm. O yarış Demokrat Partililer için zaman zaman güçleşiyordu. Çünkü hükümet bazen konjonktürün gereği olarak, bazen Bayar'ın da zorlamasıyla irticaya karşı mücadele önlemleri almak zorunda kalıyordu. Millet Partililer de o önlemlere karşı eleştirel bir tutum takınarak muhafazakar seçmenlere karşı DP'lilerden daha dindar görünme fırsatını buluyordu. Ama Malatya suikastından sonra artık şu anlaşılmıştı. Demokrat Parti Millet Partisi'ne bir daha öyle bir yarışın içine girme fırsatı vermemek istiyordu. Millet Partisi'nin 1950 genel seçiminde aldığı oylar %3.1'den ibaretti. Ama Osman Bölükbaşı'nın hitabet gücüne Millet Partisi'nin o yarışta kazanabileceği daha dindar avantajı eklenirse o oy oranı önemli ölçüde artabilirdi. Çare Millet Partisi'ni kapatmaktı. O tarihte bir partinin kapatılması bu kitabın yazıldığı dönemdeki kadar güç değil. Şimdi bunu yapabilecek yargı gücü sadece Anayasa Mahkemesi. O mahkemede o gücü ancak Yargıtay Başsavcısının anayasa ve yasalardaki sınırları da aşmayacak şekilde dava açması halinde 11 üyenin nitelikli çoğunlukla alabileceği kararla kullanabiliyor. O zamanlar bu herhangi bir sulh ceza mahkemesinin tek hakiminin alabileceği kararla gerçekleşebilecek bir işlemdi. Bir savcı yardımcısı tarafından öyle bir davanın açılması da her zaman mümkündü.
26. ayrımın sonu. Sayfa 361.